yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri programına hoş geldiniz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar bugünkü programı. Yine siz sevgili dinleyicilerimiz için Baykal Alavant yayını sizlere ulaştırıyor ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlıyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz biz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Buradan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızda yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin işte ilk müziği.
Thank you.
15-12'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimizle hemen tanıştıralım. Müzik Terapi Derneği Başkanı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Burçin Uçaner Çiftdalöz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün müzik konuşacağız ama müziğin bir başka yönünü konuşacağız. Çünkü insan yaşamında etkili ve güçlü bir iletişim aracı aslında müzik. İnsanın ruh haline, duygu ve düşüncelerine sesleniyor. Bunun yanı sıra da psikolojik sorunların giderilmesinde terapik etkilerini de biliyoruz. Bugün işte biz bu yönünden konuşacağız. Tedavi amaçlı kullanımından söz edeceğiz. Müzik terapi. Zaten o derneğinde başkanısınız. Nedir müzik terapi diye bir başlayalım ya da ne değildir mi diyelim.
Evet, her ikisini de konuşalım. Şimdi uluslararası kabul görmüş bir tanım var. Amerikan Müzik Terapi Derneği'nin birliğinin yaptığı bir tanım. Bu tanıma göre müzik terapi, müzik terapi eğitimi almış profesyonel bir terapist tarafından müzikal terapötik müdahalelerin klinik çerçevede ve kanıta dayalı olarak kullanılması. Yani burada önemli olan kanıta dayalı olması ve müzik terapi eğitimi almış kişiler tarafından yapılıyor olması.
Hı hı. Peki müzik terapi eğitimi farklı bir eğitim midir?
Tabii. Türkiye'de bu biraz yanlış algılanıyor. Müzik terapi ayrı bir bilim dalı. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları var yurt dışında, Avrupa'da ve Amerika'da pek çok üniversitede. Psikoloji dersleri, temel tıp dersleri ve müzik terapi derslerinin olduğu bir eğitim. 4 yıl ya da 5 yıl.
Hı hı. Müzik eğitiminin içerisinde mi bunlar?
Hayır, ayrıca. Ayrı evet. Bir bölüm, müzik evet. Terapi bölümü.
Hı hı.
Bazı üniversitelerde sanat terapi ve müzik terapi olarak birleştirilmiş bölümler de var. Ama çoğunlukla müzik terapi başlı başına bir bölüm. Bazı üniversitelerde sağlık enstitüleri içerisinde, bazı üniversitelerde tıp fakülteleri içerisinde. Ama çoğunlukla müzikle ilgili fakültelerin içerisinde müzik terapi bölümleri var.
Evet, hani dedik ya müzik terapi nedir? Evet. Ya da ne değildir diye mi başlayalım dedik. Peki ne değildir müzik terapi?
Şimdi siz bugün Türkiye'de arama motorlarına müzik terapi diye yazdığınızda karşınıza onlarca belki de yüzlerce haber çıkıyor. Hatta bu alanda yapılmış araştırmalar çıkıyor. İneklerle müzik terapi, tavuklarla müzik terapi. Hayvanlara müzik dinleterek onların işte yumurta verimi, süt verimi gibi bunları artırmak müzik terapi değil, müziğin etkisi. Bunun dışında hamilelerin müzik dinlemesi müzik terapi değil. Tabii ki müziğin olumlu pek çok etkisi var. Bunlar yanlış ya da olmaması gereken uygulamalar demiyoruz ama müzik terapi değil. Ya da hastane ortamında hastalara canlı müzik yapmak ya da hastalara konser düzenlemek de aynı şekilde müzik terapi değil.
Hı hı.
Bunun dışında hastanelerde bazı servislerde müzik yayını yapmak ya da yatan hastalara kulaklıkla müzik dinletmek. Bunlar da müzik terapi değil.
Peki böyle bakınca nedir müzik terapi? Yani tedavi amaçlı nasıl kullanılıyor?
Az önce de söylediğim gibi tedavi amaçlı kullanılabilmesi için eğitimli bir terapist tarafından. Nasıl ki terapi seansları, psikologlar, psikiyatristler bu tür terapi grup ya da bireysel terapiler düzenliyorlar. Aynı onun gibi müzik terapistler de müziği kullanarak terapi yapıyorlar. 4 tane temel metot var. Doğaçlama müzik terapi metodu, reseptif.
Yani?
Türkçe'ye pasif diye de çevirebiliriz. Hı hı. Bunun dışında besteleme metodu ve yeniden yaratma metodu diye 4 tane kabul görmüş metot var. Bunların altında da uygulanan onlarca teknik var.
Evet. Her metot herkese uygulanabilir mi? Ya da her hastalığa, ne tür hastalıkların tedavisinde müzik terapi yapılır acaba?
Bu konuda bir sınırlandırma yok. Yeni doğan hastalardan ölüm döşeğine kadar, hatta ölüm anının daha rahat atlatılmasına yönelik müzik terapi çalışmaları bile var yurt dışında. Yani doğumdan ölüme kadar her hasta grubuna ve her yaş grubuna müzik terapi uygulanabiliyor.
Evet, peki o zaman ülkemize bir gelelim, sonra dünyaya yeniden açılırız. Türkiye'de nasıl başlamış? Çünkü eski tıbba baktığımızda görüyoruz aslında müzik terapiyi. Evet.
Orta Asya'da şamanların hasta tedavi seansları sırasında müzikten faydalandıklarını biliyoruz. Şaman davuluyla ya da başka bir enstrümanla yine seslerini kullanarak. Daha sonra Selçuklular döneminde şifahanelerin yapıldığını biliyoruz. Uygulamaların Osmanlı döneminde de devam ettiğini biliyoruz. Şam'da, Edirne'de, Kayseri'de, İstanbul'da, Konya'da, Sivas'ta pek çok şifahane yapılmış.
Peki şimdiki terapilerden farklı mıymış acaba o dönemde?
Şöyle, su sesiyle ve müzikle terapiler yapılıyor. Çoğunlukla psikolojik rahatsızlığı olan hastalara. O aslında çağının çok ötesinde bir uygulama. Çünkü bahsettiğimiz dönem aslında Orta Çağ. Avrupa'da Orta Çağ'a denk geliyor. Karanlık bir dönem. Ama Türkler bu dönemde psikolojik rahatsızlığı olan hastaları müzikle tedavi etmeye
Peki,
çalışıyorlar.
Peki şimdi de çağımızın hastalığı stres. Evet. Stresin müzik terapisi var mıdır?
Tabii ki var. Yapılmış çok fazla çalışma var. Pek çok hastalıkla ilgili.
Ama şöyle değil herhalde, değil mi? İşte şu müziği şu kadar dinleyin gibi bir şey değil.
Hayır.
Galiba müzik
terapi. Burada yine en çok sorulan
keşke
sorular.
Keşke öyle olsa.
Evet, keşke o kadar kolay olsa.
İki tane klasik müzik dinleyin, geçecek.
Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hangi müzik? Hı hı. Klasik müzik mi? İşte makamsal müzik mi? Türk müziği mi? Pentatonik Orta Asya müzikleri? Mi?
Aslında Türk müziğinin böyle de bir etkisi var. Her makamın değişik bir etkisi olduğunu biliyoruz aslında,
evet.
Değil mi?
Şimdi şöyle, 9. yüzyıldan itibaren Farabi, işte 11. yüzyılda İbn Sina, 17. yüzyılda Şuri Hasan Efendi, ta 19. yüzyıla kadar geliyor. 19. yüzyılda en son Haşim Bey kitaplarında müzik terapiden bahsediyorlar. Hangi makam hangi hastalığa iyi gelir? Ya da işte günün vakitleri, kuşluk vakti, ikindi vakti, akşam vakti, hı hı, hangi makamlar dinlenmeli? Ya da burçlara göre Aslan Burcu şu makamları dinlemeli, Koç Burcu bu makamları dinlemeli gibi ayrıntılı bilgiler veriyor. Fakat o dönemdeki makamlarla günümüzdeki makamlar aynı değil. Makamlar yüzyıllar içerisinde çok farklılık, değişiklik göstererek günümüze ulaşıyor. Ve o dönemdeki makamların nasıl seslendirildiğini çok da net olarak bilemiyoruz. Bir de kitaplar arasında bir takım tutarsızlıklar var bu hastalıklarla ilgili. Bir makamda bir yüzyılda, 15. yüzyılda herhangi bir makam, örneğin rast makamı ferahlık verir derken, bir başka yüzyılda rast makamı sıkıntı verir diyor. O yüzden işte bu böyle kestirip atmamalıyız. Kanıta dayalı çalışmalara ihtiyacımız var.
Tabii artık kanıta dayalı çalışmalar da gerçekleştiriliyor herhalde.
Tabii.
Değil mi?
Yurt dışında gerçekleştiriliyor. Türkiye'de de henüz bir müzik terapi eğitimi olmadığı için çok fazla kanıta dayalı çalışmalar yapılmıyor.
Aslında sevdiğimiz bir şarkıyı dinlerken kendimizi çok daha iyi hissederiz. Bu da bir nevi müzik terapidir diyebilir miyiz? Konuştuklarımız çerçevesinde.
Tabii terapötik etki yapıyor olabilir sizde. Hı hı. Ama bir müzik terapistle birlikte çalışmadığınız için bu da bir müzik terapi değildir.
Değildir. Aslında bitkilerin üzerinde bile etkisi olduğunu biliyoruz.
Tabii ama müziğin etkisi. Yani hı hı, o zararlıdır, etkisi yoktur demiyoruz kesinlikle.
Diyemeyiz.
Onun da faydası vardır ama o müzik terapi başka bir,
evet,
şey.
Peki derneğe gelelim. Müzik Terapi Derneği ne zaman, nasıl, ne amaçla, hı hı, kuruldu? Biraz çalışmalarından söz edelim.
Müzik Terapi Derneği 2014 Temmuz ayında kuruldu.
Çok yeni sayılır.
Evet, çok
bir
yeni
buçuk
bir dernek.
Yıllık bir dernek.
kurucularımız arasında psikologlar, doktorlar, yine müzik eğitimcileri, hemşireler, pek çok farklı alandan arkadaşımız var. Bildiğiniz gibi müzik terapi disiplinler arası bir alan. Pek çok disiplinle bir arada çalışıyor. Müzikoloji var, içinde sosyoloji, psikoloji, tıp gibi pek çok farklı alan var. O nedenle de derneğin kuruluşunda bu arkadaşlarımız görev aldılar. Hı hı. Dernek fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık için güçlü bir araç olarak kabul edilen müzik terapinin Türkiye'de tanıtılması, toplumun yararına kullanılması, yine müzik terapinin meslekleştirme çalışmaları ve müzik terapi eğitimi gibi pek çok farklı alanda çalışmayı amaçlıyor. Bu anlamda da çalışmalara başladık.
Evet. Peki şimdi belirli zamanlarda müzik terapi eğitimleri de veriyorsunuz ya da müzik terapi de yapıyorsunuz, değil mi?
Hayır.
Bu tür çalışmalar yok mu henüz?
Atölye çalışmaları yapıyoruz. Konunun uzmanlarını çağırarak. Yurt dışında müzik terapi eğitimi alan arkadaşlarımız var. Finlandiya'da Özgür Salur, Fransa'da Aslı Özyıldız. Yine Türkiye'de nöromüzik terapi üzerine çalışan Eskişehir'de nörolog hocamız Şükrü Torun, Profesör Doktor Şükrü Torun.
Peki nasıl tedavi ediyorlar? Ben onu merak ediyorum aslında. Müzik terapi bir hasta geldiğinde ne gibi şikayetleriyle geliyor ve nasıl bir tedavi yöntemi izleniyor?
Müzik terapist ve terapi almak isteyen kişi birlikte önce konuşuyorlar. Amaçları ne? Neden müzik terapi görmek istiyor? Stres kaynaklı mı? Herhangi bir hastalığına mı yönelik bir ağrı kaynaklı mı? Pek çok şey olabilir. Önce amaçları belirliyorlar. Neyi halletmeye çalışacaklar. Hı hı. Daha sonra dört tane yöntem
yani
söylemiştim.
Ben depresyondayım, bunun için geldim diyor. Onun bir müziği mi var? Ya da benim başım ağrıyor, belim ağrıyor dediği zaman onun bir müziği mi var? Neye göre, nasıl tedavi?
Az önce söylediğim bu dört büyük terapi metodundan hepsi de kullanılabilir. Buna terapistle danışan birlikte karar veriyor. Hı hı. Aynı şekilde müziğe de birlikte karar veriyor. Çoğunlukla benim Amerika'daki deneyimlerimden gördüğüm hasta hangi müziği, hangi çeşit müziği seviyorsa o müzikler üzerinden terapi devam ediyor. Hı hı. Yani o yüzden işte klasik müzik
ne kadardır tedavi süresi?
O her hastalık için farklı.
Değişir.
Evet, veremiyoruz, zaman aralığı verilemiyor.
Hı hı hı hı. Peki terapinin çözümüne yardımcı olan sağlık sorunları hangileridir? Hepsini sayabilir miyiz?
Tabii ki. Kaba ve küçük motor beceriler, koordinasyon ve kontrole yönelik çalışmalar, sosyalleşme ve iletişimle ilgili, yine kendini ifade edebilme ve algılayabilme, hı hı. Akademik kavramlar üzerinde duygusal ifade ve yaratıcılık, özgüven ve farkındalık, rahatlama ve stres yönetimi, duygusal entegrasyon, yaşam kalitesini arttırma, problem çözme gibi ağrı üzerinde yine çok olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Konuşma ve dil yetenekleri yine konuşma bozukluklarında çok etkili olduğunu biliyoruz. Beyin yaralanmalarında, konuşma merkezi zarar görmüş hastalarda müzik terapinin son derece faydalı olduğunu, konuşamayan hastaların müzik terapiye başladıktan sonra konuşmaya başladıklarını, beynin kendisine yeniden bir konuşma merkezi inşa ettiğini müzik terapi sayesinde bunları biliyoruz. Kanıtlanmış pek çok çalışma var.
Sadece ruhu değil, zekayı da beslediğini biliyoruz aynı zamanda. Gerçekten o anlamda baktığımızda müziğin her türünün her türlü hastalığa da iyi geldiğini böylece müzik terapide öğrenmiş oluyoruz. Hı. Keşke şöyle bir şey olsa, başım ağrıyor ya da belim ağrıyor diye geldiğinde işte iki tane klasik müzik böyle bir ilaç gibi reçete olsa, değil mi? Kim bilir, belki ilerleyen zamanlarda böyle de bir şey olabilir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, var olun. İyi günler, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Müzik Terapi Derneği Başkanı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Burçin Uçaner Çiftdalöz konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı kollarımda. Bir başıma ben yokluğumla kalmıştım. Yıllar sonra hatırla. O gidiş yakışır mı hiç bizim sevdamıza? Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda. Bir esirim ben yokluğunda. Dön gel bana, dön gel bana. Nasıl yaşandı çılgınca? Mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam yokluğuna. Yazık bana, yazık bana. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi yayınlar Nilgün.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, birkaç konu var değinmek istediğimiz. Ama öncelikle ilk konu çok ilginç. Hollanda hükümeti eşler arasındaki boşanmaların kavgasız ve sorunsuz gerçekleşmesi amacıyla geçen yılın Kasım ayından itibaren internet üzerinden boşanma uygulamasını hizmete sokmuştu. Nasıl gidiyor uygulama? Daha mı kolay boşanıyorlar internet üzerinden? İlgi var mı? Neler aktaracaksınız?
Daha kolay boşanıyorlar ve daha ucuza boşanıyorlar. Çünkü Hollanda'da mahkeme harcı ve avukat masrafıyla birlikte boşanmanın masrafı çiftlere 3000 avro civarında. Ancak yeni sistemde internet üzerinden yapılan başvurular sayesinde toplam masraf 120 avroyu bulmuyor. Bu nedenle de özellikle bütçesini düşünen çiftler buna yoğun ilgi gösteriyorlar. Son 3 aydan bu yana 1600 civarında başvuru oldu ve 600 kişinin şu anda boşandığı ya da boşanmak üzere olduğu belirtiliyor. İnternet yoluyla yapılan boşanma başvuruları sayesinde. Boşanma avukatlarına göre özellikle o süreçte çiftler arasında anlaşmazlıklar had safhaya çıkıyor. Birinin evet dediğini diğeri gerekçe olmadan da hayır diyebiliyor. Bu da ortamı daha fazla geriyor ve içinden çıkılmaz sorunlara yol açıyor. Zaten bu mantıktan yola çıkarak Hollanda hükümeti artık daha sorunsuz, özellikle hani aile içi geçimsizliğin çok fazla olduğu ailelerde boşamak isteyen çiftlerde böyle bir yöntemin daha iyi olabileceğini düşünmüşlerdi. Şu anda Hollandalı yetkililer bunun amacına ulaştığını ve gerçekten de bu konuda büyük katkı sağladığını belirtiyorlar. Tabii sadece bunlar değil, anlaşarak boşanmak isteyen çiftler için de bu oldukça uygun bir sistem deniyor. Çünkü büyük bölümü zaten şu anda başvuranların bu kesimden, yani anlaşarak boşanmak isteyenlerden oluşuyor. Daha az masraflı ve daha kolay. Çünkü her şey internet üzerinden devletin açtığı internet sitesine yükleniyor bilgiler. Burada konusunda uzman, aile sorunları ve arabuluculuk konusunda uzman bir hukukçu bu başvuruyu değerlendiriyor. Eğer gerekirse chat yoluyla yine online olarak çiftlerden görüşlerini soruyor, eksik belgeleri soruyor. Başvuru tamamlandığında da bu dosyayı alıp mahkemeye veriyor. Hollanda'da yaklaşık 3-4 ay sürüyor boşanma davaları ve bu süre içerisinde de dava sonuçlanmış oluyor. Dolayısıyla eşler hem o gerilimi hem mahkemedeki o psikolojik baskıyı yaşamıyorlar, hem de daha az masraf ödeyerek sanki günlük işlerini yapar gibi boşanmış oluyorlar. Bu anlamda tabii çok yoğun ilgi görmeye başladı. Haftada en az 15-20 boşanma başvurusu geliyor sisteme.
Boşanma oranlarını artırmasın da bu gidişle.
Yıllık zaten 35 bin boşanma vakası yaşanıyor Hollanda'da. Yani ona katkısı yok ama daha kolaylaştırıyor. Bir de şöyle bir avantajı daha var. Sadece Hollanda değil, hükümet bunu İngilizce'ye de çevirdi. İngiltere'de ve Kanada'nın British Columbia eyaletinde yaşayan Hollanda vatandaşları da bu sistem sayesinde boşanmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Hollanda hükümeti hem İngilizce'ye çevirip hem de o iki ülkenin, İngiltere ve Kanada'nın hukuk sistemine uygun hale getirmiş siteyi. Dolayısıyla yurt dışından da çok fazla bir çabaya gerek kalmadan çiftler boşanma işlemini internet üzerinden yerine getirebiliyorlar Nevin Doruk.
Evet, peki bir diğer konuya geçelim o zaman. Hollanda'da geçen hafta içi eş zamanlı olarak çok sayıda camiye tehdit mektubu gönderilmişti. Müslümanlara en güçlü destek yine Hollanda'daki Yahudilerden geldi. Özellikle de bakandan, bakanın da Yahudi olmasından kaynaklanan belki de bir tepkiydi bu. Müslüman örgütlerle de görüşeceğini biliyoruz bakanın. Bu konuyla ilgili neler aktaracaksınız?
Evet, üzücü bir konu. Geçen hafta başta Rotterdam, Utrecht, Nijmegen gibi kentler olmak üzere Hollanda'nın birçok kentindeki camilere üzerinde Nazi Almanyası'nın simgeleri olan Gamala Haç ve Alman Kartalı'nın bulunduğu ve Müslümanlara yönelik çirkin ifadelerin yer aldığı tehdit mektupları gönderildi. Sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından Başbakan Yardımcısı Ludwig Aşır buna sert tepki gösterdi. Asla böyle bir şeye müsamaha gösterilemeyeceğini ve faillerin bir an önce bulunması gerektiğini dile getirdi. Bakan bu haftada Hollanda'daki Müslüman örgütleriyle bir araya gelip hem bu konudaki geçmiş olsun dileklerini, dayanışma dileklerini ileteceğini hem de faillerin bulunması konusundaki çabaların artırılmasına destek vereceğini açıkladı. Dolayısıyla konu hükümetin de gündemine girmiş oldu. Ancak size belirttiğiniz gibi bakanın yanı sıra Hollanda'daki ilerici Yahudi örgütü 1931 yılında 10 ayrı Yahudi örgütünün birleşerek oluşturduğu büyük bir federasyon bu. Onlardan çok kapsamlı bir açıklama geldi ve özellikle üzerinde Gamala Haç'la tehdit mektuplarının nereye varacağını, nelerle sonuçlanacağını biz Yahudiler çok iyi biliriz. Bu konuda bir gerçek var ki Müslümanlar ve Yahudiler birbirlerine muhtaçtır. Hollanda'da yaşayanlar birbirlerine ihtiyacı vardır ve biz bu konuda Müslümanların sonuna kadar yanındayız. Bu çirkin olayı kınıyoruz açıklaması yaptılar ve buna göz yumulmaması gerektiğini belirttiler. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında onlar da benzer tehditler almışlardı ve sonu herkesin bildiği gibi çok kötü sonuçlanmıştı. Şu anda bir anlamda 1940'ların, 1945'lerin Avrupa'sında Yahudiler neyse şu anda Müslümanlar da o noktaya getirilmek isteniyor. Belirli bir kesim tarafından öyle görülmek isteniyor. Çünkü özellikle son dönemde İslamofobinin artmasından sonra camilere yönelik, Müslümanlara yönelik tehdit buna benzer çağrışımlar yapıyor. Bu anlamda da Yahudilerin bu güçlü desteği Müslümanlara hem moral oldu hem de konunun daha geniş platformlarda tartışılması neden oldu. Soru önergeleriyle parlamento gündemine taşındı. Şu anda hem siyasetin gündeminde hem de polisin gündeminde bu tür saldırıları kimlerin yaptığı ve neden yapıldığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma devam ediyor. Bir taraftan da biliyorsunuz ırkçı örgütler geçen hafta Amsterdam'da gösterisi vardı Pegida örgütünün. Domuz görünümlü şapkalarla bir gösteri yaptılar. Müslümanlara yönelik kimlerin nefretlerini belki bu şekilde dile getiriyorlar. Yine camilere işte kesilmiş domuz kafaları atılıyor. Bu anlamda çok ciddi bir rahatsızlık sıkıntı var. Bu açıklama Müslümanların bu konuda yalnız olmadığını ortaya koydu. Dediğim gibi daha geniş platformlarda hem hükümet hem de yargı ve polis düzeyinde konunun ele alınmasına katkı sağladı. Umarız bir daha yaşanmaz bu tür şeyler ve buna gerek kalmaz. Ancak şu anlamda bu tür desteklerin olması Müslümanları, Avrupa'da yaşayan Müslümanları biraz daha mutlu ediyor. Biraz daha geleceğe güvenle bakmalarını sağlıyor diyebiliriz.
Evet, umarız sizin de söylediğiniz gibi bir kez daha yaşanmaz sevgili Yusuf Özkan. Çok teşekkür ediyoruz bu haftaki aktardıklarınız için. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
İyi yayınlar. Hoşçakalın. Teşekkürler.
Yanık varma esen, aşk rüzgarı gibisin. İnan ki sevgilim sen, kalbimin sahibisin. Ben de hülya gibisin, pembe rüya gibisin, kara sevda gibisin. Kalbimin sahibisin. Sabahlar var kalbimde. kalbimde, kalbimdeki yerinde. Ben de Hülya gibisin, sen de Rüya gibisin, kara sevda gibisin. Ah, kalbimin sahibi. Rüya gibisin, kara sevda gibisin. Ah, kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin.
Hayat keyif demek, biliyoruz aklımızda hep yemek. Ne nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek.
Evet, köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldin Özgür.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, şimdiye kadar hep biz büyükler yedik içtik. Bugün artık çocuklarımız için bir şeyler yapacağız. Ama, aklımıza geldi çocuklar.
Ama şöyle, aslında biz yine kendimiz için yapıyoruz. Çocuklar yemiyor. Onlar yesin diye. Hayır, onlar yesinler diye. Hani onlara yedirebilmek amaç ya.
Evet.
Onlar yemiyorlar diye. Örneğin ciğeri yemiyorlar çocuklar. Özellikle çok küçük yaştaki çocuklara ciğer yedirmek çok zor. Birazcık da büyüdükten sonra bu sefer de koku ya da buna benzer lezzet problemleri yaşanıyor.
Mesela, halbuki çok lezzetlidir.
Ben çok severim.
Büyüyünce sevecekler.
Demek ki. Biz çocukluktan sevdirelim bunu.
Evet.
Hatta ciğer olduğunu bile anlamasınlar. Onlara biz bir ciğer köfte yapalım mesela. Tavuk suyunda yapalım ki kokusunu kamufle edelim. Hem haşlayalım hem ızgaralı yapalım. Böylelikle hiç anlamasınlar. Et niyetini yesinler.
Anladım.
Sonra bir sütlü çorba tarifi yapalım. Çünkü süt içme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çok az içiyorlar sütü. Hı hı. Sütten bir çorba yapalım. Onu da çorba niyetine yedirelim.
Tamam.
Sonra bir de ödül verelim. Ev yapımı fıstık ezmesi yapalım.
Hı.
Evde fıstık ezmesi doğal ve sağlıklı. Katkı maddesi yok. Ve tamamen kendimiz yapacağız. Çok da basit. Çok da kolay. Böylelikle de dışarıdan onların en sevdiği şeylerden birisi fıstık ezmesi.
Evet, kavanozu da verelim.
Kavanozu yok, vermeyelim o kadar da. Kavanozun içine koyup saklayalım.
Peki, öyle hadi yapalım. Öyle yapalım.
Önce ciğer köftemizi yapalım. Bir kase tavuk suyu, bunu evde de kendimize hazırlayabiliriz. Yoksa artık karton kutularda satılıyor,
evet,
artık hazırları da var. 50 gram kadar kuzu ya da dana ciğeri, fark etmiyor. Bir dilim bayat tam ekmek, bir yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı kaşar peyniri, bir tatlı kaşığı soğan rendesi, bir tatlı kaşığı domates rendesi ve çocuğunuzun sevdiği baharatlar, neyi seviyorsa.
Hı hı.
Hepsinin vardır bir sevdiği şeyler.
Evet.
Bir de yemedikleri vardır. Mesela kekiği yemiyordur.
Hı hı.
Kekiği tadını aldı mı yemiyordur. O zaman onu koymamak gerekiyor.
Hı. Bunu yapması alacaktır onun için.
Tabii tabii. O yüzden sevdiği baharatları kullanmak burada şart. Önce bütün malzemeyi koyacağız, tavuk suyu hariç. Hepsini bir araya getireceğiz. Bir iç harç yapar gibi hazırlayacağız. Sonra küçük küçük yoğuracağız güzelce. Küçük küçük toplar yapacağız. Sonra
sulu köfte gibi.
Gibi küçük köfteler yapacağız. Ve bunu tavuk suyunun içerisinde o küçük topları 15 dakika pişireceğiz.
Hı hı.
Çıkarttıktan sonra azıcık yağlı bir tavanın üzerine şöyle hafifçe cızbız kızartacağız. Hafifçe pembeleşecek. Ondan sonra da vereceğiz. Anlamayacak, yiyecek.
Anlaşılmıyor. Biz de mi anlamayız?
Yani çok zor.
Hmm.
Anlaması çok zor.
Anladım.
Çünkü
evet,
içindeki kaşar, soğan, domates rendesi, baharat
o
zaten birçok şeyi bastırıyor. Tavuk
evet,
suyunda haşlanması bastırıyor.
Hı-hı.
O ciğerin baskınlığını aldığı için hepsinin ayrı ayrı baskınlığı.
Evet.
Çok zor anlaşılıyor.
Hmm.
Bir çocuk için kolay.
Kolay, evet.
Sonra bir de çorba yapalım.
Yapalım.
Çorbamız da kolay. Bir çay bardağı süt, bu bir porsiyon için. Çok yapmanın bir manası yok.
Yok tabii. Evet. Bir öğün.
Bir öğünlük yapacağız. Hı-hı. Bir yemek kaşığı silme pirinç unu, yarım çay bardağı domates suyu, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bu kadar.
Bu kadar.
Nasıl yapacağız? Bir tencereye sütü koyacağız. Bir silme yemek kaşığı pirinç ununu içine katacağız. Yarım çay bardağı domates suyu ya da ezmesi de olabilir. Hı-hı. Domates ezilebilir, fark etmez. Püre bile olabilir. Üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edeceğiz. Ondan sonra normal çorba gibi koyulaşana kadar karıştıracağız. Pişecek. İndirdikten sonra üzerine ekmek kırıntıları atabiliriz. Domates ya da ketçaptan gülen yüzler çizebiliriz. Hmm. Görsel anlamda da, çünkü üstte kalacaktır. Evet. Ya da hafif bir krema gezdirebiliriz. Yağla beraber yaptığımız şekiller, renkler verebiliriz. Ve mis gibi sütlü çorbayı da afiyetle içirebiliriz.
Aa, çok güzel.
O çorba niyetine içecektir ama aslında süttür. Hı-hı. Ona bir bardak süt içirmiş olacağız beraber.
İçirmiş olacağız, evet.
Fıstık ezmesini yaparken de kabuklu yer fıstıkları vardır ya. Hı-hı. Kabuklu yer fıstığından 250 gram alacağız. 2 tatlı kaşığı bal. Ya da istersek başka meyve şurupları da kullanabiliriz. O bize kalmış. Hı-hı. Ama bal kullanmak en kolayı. Evet. Pekmezle de yapılabilir, yani sorun değil. Yarım paket vanilin. Bu tatlılarda kullandığımız. Hı-hı. 2 damla vanilya aroması. Eğer varsa esans, hı-hı, aroma katmak için. Üzerine de 2 yemek kaşığı taş sıkma. Eğer bulabiliyorsak, soğuk ilk hasat sıkma bulursak, zeytinyağı. Fıstıkları kabuklarından ve zarından ayırıyoruz ve tavada hafif böyle kokusunu çıkarana kadar kavuruyoruz. Hı-hı. Bu onun lezzetini yoğunlaştırıyor. Sonrasında 10 dakikayı bulmaz bu, 6-7 dakikalık bir süredir. Vanilyayı, fıstıkları ve balı robota koyacağız ve kremsi bir doku haline gelene kadar robotta çekeceğiz. Hmm. Zor değil.
Evet.
Ama önce ya bu un oldu diyebilirler. Eğer un oldu diye düşüncesine kapılıp olmadı bu, tutmadı diye düşünürlerse, hmm, yanılırlar. Birazcık beklemeleri gerekiyor. Hmm. Çünkü fıstığın kendi yağını verip onu koyulaştırması, yoğunlaştırması gerekiyor. Eğer işi hızlandırmak istiyorsak birazcık zeytinyağı gezdirelim o robotun içerisine ki İşi hızlandırmış oluruz. Hı hı. Onu yağını verene kadar birazcık daha.
Gezdirmezsek ne kadar sürede bırakacak o yağını?
Yani 4-5 dakika sürebilir, evet, o rondoda çekmemiz. O dokuya ulaştıktan sonra artık şeyimiz hazır. Kimileri üzerine ezilmiş toz şeker ya da esmer şeker de atabiliyorlar. Hı hı. Yani ezilmiş toz şeker ama onu iyice eziyorlar. Hı hı. Böyle
havanda.
Evet, pudra şekeri.
Pirinç havanda belki yapabiliriz.
Pudra şekeri, hı-hı, kıvamına getirip yapıp ondan sonra onu da gezi tatlandırmak amaçlı. Bal, pekmez ya da bazı şuruplar var, meyve şurupları. Onlardan tatlandırmak amaçlı kullanabiliyorlar. Hı-hı. Hiç fark etmez. İstedikleri damak lezzetlerine göre, çocuklarının sevdiğine göre yapabilirler. Ki kendileri de yiyebilirler.
Yemeseler daha iyi olur bence.
Yo, yesinler.
Çünkü çok kalori.
Çok kalori ama çok lezzetli.
Mutlaka.
Ve çok da sağlıklı. Ödül olarak bunu kullanabiliriz. Kavanoza koyduğumuz zaman dolapta bir aya yakın rahatlıkla dayanabilir. Hı, bir problem de olmaz hava almadığı sürece. Azar azar onun haberi olmadan dolaptan çıkartıp ödül olarak verebiliriz.
Çok güzel, evet. Ekmeğin üzerine de sürebiliriz.
Aynen öyle.
Nasıl,
aynen öyle.
Nasıl istiyorlarsa. Nasıl tüketirse. Hı
hı. Ya bunu bisküvinin arasına sürüp de verebilirler. Hı hı. Ya da pankek yapıp onun üzerine de sürebilirler.
Evet.
Her türlüsünü yapabilirler türlü, yani, evet, nerede kullanmak istiyorlarsa.
Evet, çok
ama
güzel.
Biz daha çok kaşıklamayı
çorbasını
daha çok
seviyoruz. Çorbasını içirdik, ciğer köftesini yedirdik. Üstüne de bir de tatlı yaptık. Süper.
Daha ne olsun?
Peki fındıkla yapamaz mıyız aynısını diye soruyor içeriden arkadaşlar.
Fındıkla yapabiliriz ama fındık bu kıvamda olmuyor. Fındık çünkü fıstık kadar yağlı değil. Bu kadar yağlı olmuyor.
Biraz yağ koysak olmuyor.
Birazcık daha fazla ama daha sert olduğu için fındık. Onu daha başka işlemlerden geçirmek gerekiyor.
Evet. Cevizle?
Cevizle de olmaz.
Cevizle de olmaz.
Olmaz.
Cevizle de, evet, olmaz. İlla ki diğer fıstığıyla olacak. Evet.
Hiç gördünüz mü mesela ceviz ezmesi?
Hayır, görmedim. İşte görmedim ama.
Belki de ondandır.
Evet.
Yapılmıyordur.
Hani böyle ceviz, şan fıstığı, işte fındık, fıstık, böyle hepsinin karışımının olduğu böyle bir kavanoz vardır ya. Onun içerisinde bütün.
Onda sadece Antep fıstığı olur. Fındık olur ve yer fıstığı olur. Hı hı. Bir de krema koyarlar artı.
Evet.
Böyle gökkuşağı gibi. Siyahlı, evet, beyazlı. Evet. Ama orada ceviz yoktur.
Ceviz de sanki hatırlıyorum ben.
Ben hatırlamıyorum ama olabilir.
Olabilir.
Peki, deneriz, tamam. deneriz, yaparız, bakarız. Niye olmasın ki? Olabilir.
Evet. Çocuklara
çok besleyici. Çok besleyici. Burada aslında şey tarifi de vardı aklımda. Portakal cipsi.
Onu nasıl?
Ya onu da söyleyebiliriz aslında. Portakalları, hı-hı, yıkıyoruz güzelce. bütün kabuğunu tertemiz hale getiriyoruz. Sonra bu kabakları çizeriz ya.
Evet.
Bu kabak soyucunun tırnaklı bölümü hı-hı, vardır. Onunla hı-hı, hafifçe üzerini tırtıklıyoruz portakalın aroması yükselsin diye. Hı-hı. Ondan sonra ince ince, çok ince bir şekilde doğruyoruz. Ve onları yarımları, yani o yuvarlak halkayı da ikiye bölüp yarım ay haline getiriyoruz.
Tamam.
Sonrasında fırına atıyoruz. Fırında yaklaşık 200 derecede 15 dakika kadar kalıyor. Ondan sonra bunu çıkarttıktan sonra...
Kurumuş oluyor mu?
Kurumuş oluyor. Evet, çıtır çıtır oluyor. Allah. Ve bildiğiniz cips haline geliyor. Yediğiniz zaman da tamamen portakal tadı.
Ben bunu hiç çok duymamıştım. Basittir. İlk defa duydum.
Çok basit. İsterseniz üzerine şeker falan da ekstradan atmak isteyenler atabilirler. Daha tatlı olsun istiyorlarsa.
Evet, evet. Gerçekten çok güzel, çok enteresan. Mutlaka denesinler.
Tabii ki diğer meyvelerden de bu cipsleri yapabilirler. Eğer çocuklar cips seviyorsa böyle kıtır kıtır.
Peki hepsini böyle soyup... İşte tırtıklayıp aroması aynen, yükselsin.
Mesela elmada bunu yapmak hepsini, zor mesela. Ha. Elmada çünkü birazcık daha kadifemsi bir hal alır. Kak dediğimiz.
Mandalina, kivi.
Evet, onların hepsini de yapabiliriz. Ananas,
armut,
muz.
Armut, ananas. Hepsinde
olur. Hepsinde olur.
Çok güzel.
Evet. Çocuklar hem meyve edinmiş oluruz.
Hatta böyle bir harman yapıp böyle hepsinden birer tane.
Kuru yemişlerde satılır ya kuruları. Hı-hı, onu evde de yapabilirsiniz aslında. Hı-hı. Onların hepsi aslında fırında
İçine
yapılıyor.
İçine de işte yine fındık, fıstık ne seviyorsa onları
her
da karıştırıp.
Her şeyi kuru yemiş de katabilirsiniz üzerine.
Evet, gerçekten süper.
İsterseniz yoğurdun içine koyarsınız, çocukları yoğurdun içine yedirirsiniz yoğurt yedirmek için.
Evet, çok enteresan.
Ya da üstüne süt dökersiniz böyle sanki gevrek yediriyormuş gibi, öyle de yedirebilirsiniz süt içirmek için. Amacımız yedirip içirmek.
Evet.
Sebep bu.
Çok da yolu varmış aslında, değil mi?
Çok çok
gerçi
fazla.
Gerçi çocukları var. Olan dinleyicilerimiz her yolu denemişlerdir. Denemişlerdir ama
belki bunu denemedilerse bir de bunu denesinler.
Evet evet, kesinlikle ciğer köftesini denediklerini zannetmiyorum. Sanmıyorum. Nasıl olsa yemez diye düşündüm ama
yiyor. Yani yedirebiliriz böylelikle. Aha. Ciğer çok önemli çünkü. Evet. Çok faydalı bir şey. Mutlaka denesinler ciğer köftesini. Fındık ezmesi, fıstık ezmesi evde kendileri de yapabilirler. Hı hı. Yapsınlar, kendileri de yesinler, dışarıdan almasınlar. Böylelikle daha sağlıklı. Çünkü katkı evet, maddesi uzun süre dayansın diye içine konulan o malzemeler yok. Öyle olunca da tabii daha sağlıklı besleniyoruz. Amacımız da o zaten. Biz o kültürle büyüdük. Her şeyi kendimiz yapardık.
Evet.
Bugün hazırcı olduk. Evet. Ve hazırın içerisinde de
artık zaten
mutlaka
onun için o doğal ve yöresel pazarlara yöneldik ya, onları yeniden
tekrar
keşfetmeye başladık ya.
Şunu tavsiye ederim, aldıkları bir ürünün son kullanma tarihi ne kadar kısaysa, ne kadar aralığı azsa o kadar sağlıklıdır. Çünkü eğer 4 yıl kullanma tarihi varsa bilin ki onu 4 yıl dayanabilecek hale getirecek katkı maddesi vardır.
Kesinlikle.
O yüzden onu tercih etsinler, en azından onu söyleyebilirim.
Evet.
Yani 3 aylık ömrü varsa...
Ama çocuklarımızı bunları hiç tabii ki
tabii mümkün olduğunca bunları yedirmemek lazım.
Yedirmemek lazım. Çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Özgür Aksu'na.
Afiyet olsun.
Haftaya yine birlikteyiz o güzel tariflerinle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte işimiz gücümüz yemek köşemizle bugünün de sonuna geldik. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler burada yine sizleri bekliyor olacağız. Bugünkü programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar yine. Kumanda masasında Baykal Alamant vardı ve mikrofonda ben Nilgün Durk. Bugünlük bu kadar derken yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın sesleri. Size iyi eğlenceler. Gari 28 Bilecik 25 Yalova 25. Kuyruğundan boya, kuşuya dayanıklı cam.